Ayrım 8.
Tinin zenginliği ve bütünlüğünden kaynaklanan bu muhteşem rıza, insanın eksikliğinin ve ıstırhabının, kötülük ve cinayetin, varoluşumuzda barınan sorunlu ve yabancı her şeyin kararsız onaylanmasıdır. Dipnot AG'yi sayfa 64. Kamu önemli bir noktayı vurgular. Nietzsche kurtuluş istemez asla. Kendini yaratmanın zevki yok etmekten duyulan zevktir. Çünkü birey türün yazgısına ve dünyaların ezeli, ebedi hareketinde kaybolmuştur. Kamu'ya göre Nietzsche'nin tam olarak neden sorumlu tutulduğunun açıklanması gerekir. Yanıtlaması güç bir soru bu. Kamu'nun Nietzsche eleştirisi aynen Mann'ın eleştirisi gibi ahlaki bir bakış açısından hareket eder. Nietzsche'ci düşüncenin yöntemsel boyutunun ihmal edildiği andan itibaren diye yazar Camus, Nietzsche'nin isyankâr mantığı hiçbir sınır tanımaz ve katiller ve katliamların failleri bu düşüncenin lafzını alıp ruhunu yatsıyarak Nietzsche'de kendi mazeretlerini bulabilirler. Camus'a göre Nietzsche nihilizmin vicdanının kesin tezahürünü temsil eder. İnsan olma deneyiminin bütünlüğü onaylandığı andan itibaren yalanlar ve cinayetlerden zayıf düşmek şöyle dursun güç kazanacak olanlara yol açılmış olur. Nietzsche'nin sorumluluğu yönteme ilişkin değerli nedenlerden ötürü onursuzluk hakkını Dostoyevski'nin de zaten daha önce belirtmiş olduğu gibi eğer biri bunu bir insanlara sunacak olursa insanların üstüne çullanacaklarını göreceğinden daima emin olabileceği onursuzluk hakkını meşrulaştırmasında yatar. Dipnot AG'yi sayfa 69. Nietzsche Übermensch'in gelecekte hüküm süreceği günü özlemle beklerken, modern dönemin tüm radikal ütopyacı düşüncelerinde bulunan köklü ayartıya kapılmıştı. İdealin sekülerleşmesi, bu Camus'a göre Nietzsche'nin büyük yanılgısının kaynağıdır. Ama Camus, Nietzsche'nin felsefesinin temelde dinsel tutkular üzerinde temellendiğini öne sürerken, Nietzsche upuzun çileci rahipler lisesine yeni bir mesih olarak görülür, Nietzsche'nin kendi otoritesini etkisiz kılan, kendisiyle dalga geçen ve temel düşüncelerinin ve öğretilerinin kişisel doğasına dikkat çeken, yani güç istemi, varoluşa dair kendi yorumudur. Ebedi dönüş yaşamın mümkün olabildiğince en yüksek onaylanmasına dair kendi formülünü temsil eder ve benzerleri. Felsefesinin öz göndergeci yönlerini gözden kaçırır. Daha sonra göreceğimiz gibi Nietzsche kendisini yeni bir çileci rahip olarak değil, çileci idealin bir komedyeni olarak görür. Savaş sonrası dönemde yazan ve Yahudi katliamının tüm boyutlarını ve doğasını ele almaya çalışan Mann ve Camus, Nietzsche'nin bizi yapmaya davet ettiğinin tersine bu olayların altındaki ahlaki yargı yanılgısını terk etmenin imkansız olduğuna inanır. T.I. İnsanlığın İslahçıları I. Keza yapıtlarının Alman politik kültürü üzerinde bıraktığı derin etkiler göz önüne alındığında Nietzsche'nin bir komedyen olarak okunması da Mann ve Camus'a zor gelir. Özgül bir tarihsel dönemde kaleme alınmış bir meydan okuma olarak gördükleri Nietzsche'nin düşüncesine verdikleri yanıt, Nietzsche'nin çalışmasına ilişkin herhangi bir okumaya merkez teşkil etmesi gereken sorular ortaya atar. Yaşamın yaratıcı güçleri geliştirilsin ve fayda güce dönüştürülsün diye savaş ve kötülüğü savunmak ne ölçüde gereklidir? Kişi ahlaki yargı olmadan yaşayabilir mi? Eğer üst insan olmak ahlaki yargının aşılması anlamına geliyorsa, insan ya da insanca, pek insanca olmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmamız mı gerekir? İnsanı aşmak mümkün müdür? Kişi bırakın tanımlamayı, yaşamın yükseltici ve alçaltıcı güçler arasında nasıl bir ayrım yapabilir? Mann ve Camus'un yorumlarıyla ortaya çıkan kritik sorulara 7. bölümde döneceğim. Öncelikle hem Mann hem Camus'un Nietzsche'ye yüklediği estetizm suçlamasının tartışılması gerekiyor. Nietzsche'nin sorunu bütünün genel ekonomisinin nasıl kavranacağı sorunudur. Zengin ve ürkütücü bütünlüğünde yaşamın ekonomisidir bu. Haz, aşk, zevk ve mutluluğun yanı sıra şiddet, zulüm, acı, cinayet, ıstırap ve benzerleri fenomenlerin de insan davranışına olduğu biçimiyle insana merkez teşkil ettiğini fark ederiz. Nietzsche için eski Yunanlıların önemi, trajik sanatlarında iyi ve kötü, basitçe siyah ve beyaz arasında kesin hiçbir çizgi çekilemeyeceğini fark etmiş olmalarından kaynaklanır. Tıpkı eski Yunanlıların yaptığı gibi kötülük duygularının ve tutkularının bile üretken olabileceğinin ve türün korunmasına üstlerine düşeni yaptıklarının farkına varılması gerekir. G.S. 1. Sanat ve ahlak arasında basit ve düz bir karşıtlık kurduğu yakıştırmasının Nietzsche'ye mal edilmesi çok kolaydır. Nietzsche için sanat, bireylere çektikleri ıstırabın, acının, zaaflarının ve hatalarının hayret verici doğasını açıklamasından ötürü bir hakikat biçimini, belki de insanların bulabileceği en yüksek hakikat biçimini temsil eder. Bu anlamda insanın yaşam ve deneyiminin çok büyük bir kısmını karakterize eden ıstırap ve trajedinin karşısında ahlaki varlıklar olarak var olmayı sürdürmelerini sağlar. Nietzsche sanatın hakikatin yokluğunda ıstırap, zulüm ve benzeri anlaşılmaz olacağından insanların ahlaki nihilizme yakalanıp kalacaklarını savunur. Ne hakiki Hristiyanlık inancının sunduğu avuntulara ne de trajik sanatın engin hakikatine sahip olan modern insanların durumu işte budur. Modern insanlık, insanın antik ezeli sorusuna yanıt bulamaz. Niçin ıstırap çekiyorum? OGM 3 sayfa 27. Modern insanlık ancak sanat ihtiyacını hissettiğinde tinsel bir insanlık haline gelecektir. Nietzsche'nin sevgili halkına söylediği şey gerçek ve hakiki ihtiyaçları üstüne geçmişi düşünerek kendi işlerinde tini yani Geist geliştirmedikçe yaşamlarının Alman Reich'ının yozlaştırıcı, bayağılaştırıcı güç iktidar politikası yüzünden mahvolacağıdır. İkinci kısım. Eskiler ve modernler. 3. Nietzsche ve eski Yunanlar. Politikaya karşı kültür. A. Giriş. Nietzsche'nin ilk yapıtları 1871-1876, Tragedia'nın Doğuşu, Untimely Meditations yani Mevsimsiz Düşünceler adlı kitaplar ve The Greek State, eski Yunan Devleti 1871 ile Homer's Contest 1872 başlığını taşıyan yayımlanmamış iki denemeden oluşur. Dipnot, bu iki makalenin Carol Dieth tarafından yapılan yeni çevirileri, Cambridge University Press'in yeni baskısında ve Ahlakın Soy Kütüğü üstüne çevirisi içinde yer alacak. Eski Yunan Devleti'ni konu alan çalışma, Nietzsche'nin genellikle politikaya dair hiçbir şeye değinmediği varsayılan ilk önemli kitabı, Tragedia'nın Doğuşu ile meşgul olduğu dönemde kaleme alınmıştı. Bununla beraber Nietzsche'nin ölümünden sonra yayımlanan bu çalışmaya ilişkin bir değerlendirme, Nietzsche'nin Tragedia'nın Doğuşu'nda ortaya koyduğu sanat ve kültür teorisini belirli bir politik alan anlayışına dayandırdığını gösterecektir. Politik yaşamın üstün insanların ve kültürün üretimi için bir araç olarak gösterildiği bu çalışmada Nietzsche'nin kendine özgü politika teorisinin kesin bir ifadesini buluruz. Nietzsche'ye göre modern politika yeryüzünde evrensel uyum ve adaletin kurulabileceği yanılgısı üzerinde temellenir. Oysa Nietzsche insan topluluğunu modern politik araçlarla iyileştirmeye yönelik tüm girişimleri beyhude çabalar olarak kınar. B. Yunan tragedyası ve kültürü. Nietzsche yayımlanan ilk yapıtı Tragedia'nın Doğuşu'nu 1872 genç estetik bilimine bir katkı olacağını düşünmüştü. Sanatın gelişimi Apollonca ve Dionysosça ikilik ile bağlantılıdır. BT1 Dipnot Tracy Strong bana doğru gelen bir noktaya dikkat çekiyor. Strong'a göre Apollon ve Dionysos kutupsal, diyalektik bir ikilik kapsamında değil, bütün oluşturan bir çift veya bir bütünün iki eşit parçası çift olarak yorumlanmalıdır. Nietzsche bu ayrımla içgüdü veya önsezi ile akıl arasında basit bir karşıtlık koyutlamamaktadır. Bu konuda bakınız T. Strong, Aesthetic Authority and the Tradition, The Greeks and Nietzsche. Estetik Otorite ve Gelenek, Eski Yunanlar ve Nietzsche, History of European Ideas, 11, 1989, sayfa 989-1007. Ayrıca bakınız John Salis'in Crossings, Nietzsche and the Space of Tragedy, Kavşaklar, Nietzsche ve Tragedya'nın Uzamı, Chicago University of Chicago Press, 1991, başlıklı kitabında sunduğu titiz ve konunun özüne inen yorumu. Nietzsche'ye göre eski Yunanlar bu iki sanat tanrısıyla, yani sırasıyla heykel ve müzik tanrılarıyla sanatsal üretimin derin gizlerini keşfetmişlerdir. Apollon düş deneyimini temsil eder. Işık saçan tanrıdır o. Bir kez derine indiğimizde yaşamı yaşanmaya değer kılan güzellik yanılsamasını bize sunan ışık tanrısıdır. Apollonca deneyimle bahşedilen güzellik yanılsaması, acı veren bir dünyada sıkışıp kalmış bireye güven ve huzur veren bir deneyimdir. Dionysosça deneyim ise aksine Principium Individuationis'i paramparça eden ve öznel olan her şeyin eksiksiz kendinden geçme içinde kaybolduğu bir esrime deneyimidir. AGY Nietzsche'nin temel argümanı baskıdan, doğadan ve diğer insanlardan özgürleşmenin ancak sanat aracılığıyla mümkün olduğuna dayanır. Nietzsche bunu güçlü biçimde şöyle ortaya koyar. Dionysosça büyünün etkisiyle yalnızca insanın insanla birliği yeniden onaylanmakla kalmaz. Aynı zamanda yabancılaşmış olan, düşmanca bir tutum takılmış veya boyun eğdirilmiş olan doğa da yitirdiği oğlu insanla barışmasını bir kez daha kutlar. Köle artık özgür bir insan olmuştur. Bundan böyle gereksinim, kapris ya da haddini bilmez küstah uzlaşımın insanla insan arasında sıkıca yerleştirdiği tüm katı engeller ortadan kalkar. Artık evrensel ahenk müjdesiyle birlikte herkes kendisini komşusuyla birlik içinde barışık ve kaynaşmış hissetmekle kalmayacak, aynı zamanda sanki gözlerini örten mayanın peçesi kaldırılmış ve esrarlı ezeli bütünlüğün önünde lime lime bir halde kanat çırpıyorcasına komşusuyla bir bütün olduğunu hissedecektir. AGY Dionysosca deneyim, evrensel ahengi bir anlık kavramamızı sağlayabilir ancak. Bizi devrime kışkırtmak değildir sanatın görevi. Söz gelimi Nietzsche, trajedinin kökenleri sorunu üzerine düşünerek, trajedinin örneğin halk gibi ideal seyirci olarak anlaşılan trajik eşlikçilerden kaynaklandığını öne süren geleneği eleştirir. Nietzsche'nin argümanı bu tür bir görüşün eski Yunan dramının kökenlerine, trajedinin dinsel kökenlerinden tamamen sökülüp atılması gereken prens ve halk arasında bir karşıtlığı, gerçekte politik toplumsal alanın tümünü yerleştirdiğini savunur. B.T. 7. Şöyle der Nietzsche, antik anayasalar uygulamada halkın anayasal temelinden bir haberlerdi. Üstelik trajedide bunun üstü kapalı anlatımlarına bile yer vermemeleri beklenmeli AG'ye. Nietzsche günlük gerçeklik ve kişinin kendi yurttaşlarıyla bir ezeli birlik deneyiminin erişilebilir olduğu, Dionysosça gerçeklikten oluşan iki dünyanın bir kayıtsızlık uçurumu tarafından birbirinden ayrıldığında ısrar eder. Bu anlamda Dionysosça trajik deneyimde yetişen her insan Hamlet'i andıracaktır. Şeylerin özünde eğitilmiş bilgiye bu yolla ulaşmış ve aynı şekilde eylemi engelleyen tiksinti deneyiminden geçmiştir. Bugün yaptığı her şeyin olayların gelecekteki akışı üzerinde etkili olabileceğini varsaymanın komik ve saçma olduğunu, dolayısıyla kendisinden ille de rayından çıkmış bir dünyayı düzeltmesinin istendiğini varsaymanın beyhude ve küçük düşürücü olduğunu bilir. Bilgi eylemi öldürür, eylem de bir yanılsama maskesi gerektirir diye yazar Nietzsche. Bu ise Hamlet'in öğretisidir. Yoksa çok fazla düşünen ve sanki olanakların çokluğu yüzünden bir türlü eyleme geçemeyen hayalperest sıradan insanın ucuz bilgeliği değil. B.T. 7. Nietzsche'ye göre güçlü ve coşkulu bir kültür bir güç kötümserliğine yaslanan kültürdür. Eski Yunanlılar der Nietzsche, varoluşun dehşetini ve saçmalığını biliyor ve hissediyorlardı. B.T. 3. Eski Yunanlar bu dehşet ve saçmalığı kabul etmeleri sayesinde yaşamı estetik bir fenomen olarak deneyimleyebilmek için, ama insanın sadece bireysel bir doğayı aştığı ve yaşamı ezeli ebedi oluş olarak yalnızca anlık kavrayabildiği estetik bir fenomen olarak deneyimleyebilmek için sanatı icat ettiler. Sanat görüntülerin tüm değişimine rağmen yaşamın aslında yok edilemeyecek denli güçlü ve zevkli olduğu hususunda metafizik rahatlık sağlar. B.T. 7. Eski Yunanlı doğanın acımasızlığı ve varlık kadar hani şu sözde dünya tarihinin korkunç yıkıcılığına da cesurca doğrudan bakarak istemin Budistçe olumsuzlanışını arzulama tehlikesinde olan en sancılı ve en derin ıstıraba duyarlı kimsedir. Sanat onu kurtarır ve sanat sayesinde yaşamı, AG'ye, eski Yunan sanat deneyimi onaylayıcı bir deneyimdir. Çünkü iyinin ve kötünün ötesinde yaşama olanağını sunar. Şöyle der Nietzsche. Her kim yüreğinde başka bir dinle bu Olimposlular aralarında ahlaki yücelik, hatta kutsallık, insan kılığına bürünmemiş tinsellik, sevecenlik ve yardımseverlik arayışıyla yaklaşacak olursa, kısa sürede cesareti kırılmış ve hayal kırıklığına uğramış bir halde onlara sırtını dönmek zorunda kalacaktır. Çünkü orada çilecilik, tinsellik veya görev gerektiren hiçbir şey yoktur. İster iyi ister kötü olsun her şeyin tanrılaştırıldığı coşkulu, muzaffer bir yaşamın aksanından başka bir şey duymayız. B.T. 3. Nietzsche modern kültürde eksik olan şeyin korkutucu yönleri karşısında yaşamın onaylanmasını gerektiren bu güç kötümserliği olduğunu öne sürer. Hristiyanlık tarafından hadım edildik ciddiyet ve korkudan bu kadınsı kaçışla. B.T. 11. Politika teorilerimiz duygusal ve her kültürün köleliğin zorunlu olduğunu kabul etmesi gerektiğini fark etmede başarısız. Rousseau ve Sosyalizm. B.T. 18. Çağdaş dünya görüşümüz, Nietzsche'nin betimlediği eski Yunanlığın sanatsal ve mitsel dünya girişinin aksine, bilimsel ve teorik, yani bilginin varlığın en derinlerine nüfuz edebileceği, hatta yaşamı düzeltip iyileştirilebileceğine inanan bir Sokratizm mirasından başka bir şey değildir. B.T. 13. Dolayısıyla Nietzsche'ye göre eski Yunan sanat deneyimi nihilizmin ütopyacı bir politika ya da eskatolojik bir din aracılığıyla değil, varoluşun trajik karakterinin onaylanması aracılığıyla alt edilmesinin nasıl mümkün olduğu konusunda bize ders verebilir. Aynen modern insanlık gibi eski Yunanlar da kendilerini varoluşun saçmalığı ve anlamsızlığı yüzünden allak bullak olmuş hissederlerdi. Ama trajik sanat sayesinde en iyi şeyin hiç doğmamış olmak, olmamak ve ikinci iyi şeyin de en kısa sürede ölmek olduğunu belirten satirin bilgeliğinin meydan okumasına kulak vermişlerdir. Eski Yunanlar için sanat basitçe doğanın taklit edilmesi değildir. Alt edilmesi ve kabuk değiştirmesini sağlamak için yanına eklenen doğanın gerçekliğinin metafizik tanımlanmasıdır. B.T. 24. Bu bağlamda Nietzsche, Rousseau'nun duygusallığını sütüyle beslenen bir çağı ve bu çağın başlangıçtan itibaren müşfik ve yardımsever olduğu öngörüsüyle naif doğa görüşünü şiddetle eleştirir. Bu noktada modern insanın böylesi bir özlemle düşünüp tasarladığı bu ahengin, doğayla bütünlüğün, hiçbir şekilde doğal olarak ve sanki kaçınılmaz olarak oluşan basit bir koşul olmadığına dikkat etmemiz gerekir. Tıpkı bir yeryüzü cenneti gibi her kültürün geçidinde zorunlu olarak bulunması gereken bir koşul değildir bu. Yalnızca romantik bir çağ, sanatçıyı Rousseau'nun Emily gibi kavrayan bir çağ, inanabilir buna. Sanatla naiflikle karşılaştığımızda önce daima bir Titan imparatorluğunu alt etmek ve canavarları vahşice öldürmek zorunda olan ve en güçlü, en zevkli yanılsamalardan yararlanarak berbat ve korku saran bir dünya görüşü üzerinde ve ıstıraba karşı en keskin duyarlılık üzerinde zafer kazanmak zorunda olan Apollonca kültürün en yüksek etkilerini fark etmemiz gerekir. BT 3 İki tanrı Apollon ve Dionysos Nietzsche'ye göre eski Yunanların nihilizmi ancak yaşamın temaşasına, ezeli acı, ıstırap ve kendi içine bir çelişki olarak yaşama dair estetik bir değerlendirme geliştirerek alt edebilen yaratıklar olarak var oldukları derin gerilimi açığa vururlar. Eski Yunanlar sanat aracılığıyla doğaya ve insana dair Dionysosça bir ezeli bütünlük duygusu kazanmışlar ve aynı zamanda bu duygunun Apollonca dengi tarafından sağlanan zevkli yanılsama sayesinde bu Dionysosça duygunun kişide esrimeye yol açan sarhoş edici etkilerinden kurtulabilmişlerdi. Dionysosça deneyimde aşırılık kendisini hakikat olarak açığa vururken çelişki de doğanın kalbinden seslenir. Ama Dionysosça deneyim politik olarak yorumlanacak olursa, insanları toplumsal ve politik kurumları değiştirmeye ve Dionysosça deneyimin varlığın hakiki zemini olarak açığa vurduğu birlik deneyimi uyarınca bu kurumları ıslah etmeye kışkırtacaktır. Nietzsche'nin korktuğu da işte budur. Nietzsche, Tragedya'nın doğuşunda Dionysosça deneyimi rasyonalist yani sokratik bir politikanın emrinde kullanmaya yönelik her girişime karşı çıkar. Sokrates'i şu sözde dünya tarihinin dönüm noktası ve anaforu olarak görür. BT 15 Dipnot Nietzsche putların alacakaranlığının Sokrates problemi başlıklı bölümünde Sokrates'in kökenlerinin en düşük mertebede yer aldığından söz eder ve Sokrates'in ironisinin halk yığınının hıncını dışa vurumu olduğunu yine sürer. Ama bu bir ölçüde kendine has bir görüştür. Sokrates bir zanaatkarın çocuğuydu. I.F. Stone'a göre The Trial of Socrates, Sokrates'in yargılanması Londra, Jonathan Cape 1988, sayfa 117-121. Sokrates kökenleri, birikimi ve aldığı eğitim itibariyle tipik bir orta sınıf snobdu. Alan Maxinswood ve Neil Wood'a göre ise politikası Atina'yı silip süpüren demokrasinin eşitleştirici gelgitine karşı çıkan tipik bir aristokratın politikasıydı. Sokrates çoğunluğun tiranlığı ve bayağı ticarileşmenin yükselişi de dahil olmak üzere demokrasiye gelen politik yozlaşma olarak gördüğü şeye karşı çıktı. Halkı bencillik ve kişisel çıkarla güdülenen ve soylu ve varlıklara kıskançlık duyan cehalet içindeki bir kitle olarak görüyordu. Wood ve Wood, Sokrates'in geleneksel temellere sahip aristokrasisinin çıkarlarını ve onurlu bir bağımsızlığı, emeğin küçük görülmesini, görgü kurallarının iyice ön plana çıkarılmasını ve kişinin kendisini spora, müziğe ve dansa adamasını kapsayan, kendine özgü sınıf kültürünü savunmaya çalıştığını öne sürüyorlar. Wood ve Wood'a göre Sokrates'in hedefi Atina demokrasisinin yerine aristokratik, oligarşik bir seçkin sınıfın egemenliğini getirmekti. Bakınız E.M. Wood ve N. Wood. Class Ideology and Ancient Political Theory, Socrates, Plato and Aristotle in Social Context. Sınıf ideoloji ve eski politik teori, toplumsal bağlamda Socrates, Platon ve Aristoteles, Oxford, Basil Blackwell 1978 sayfa 97. Sokrates'ten etkilenen insanların söz gelimi 411 devriminde, Alkibiades ve 404'ün başarılı devriminde Critias gibi Atina demokrasisini yıkmaya kalkıştıkları kesinlikle doğrudur. Wood ve Wood başka bir yerde özünde aristokratik olan iyi veya en iyi tarafından yönetilen bir polisin biçimsel olarak oligarşik olması zenginlerin egemenliğinde olması gerektiğini öne sürerler. Wood ve Wood'un aristokrasinin yeterli olmasa da gerekli koşulluğunun oligarşi olduğu yönündeki görüşleri kesinlikle Nietzsche'nin de paylaştığı bir görüştür ve Yunan Devleti Üstüne makalesi de Nietzsche tarafından açıkça ifade edilmiştir. Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne'nin birinci çalışmasının beşinci bölümcesiyle karşılaştırın. Nietzsche burada Yunanca'daki iyi ve soylu ile varlıklı ve güçlü sözcükleri arasındaki örtüşmeye dikkat çeker. Bakınız Wood ve Wood, Sokrates'in Demokrasi, Sokrates ve Demokrasi Political Theory 14, 1 Şubat 1986, sayfa 55-82. Üçüncü not. Sokrates ve demokrasi arasındaki ilişkiye ilişkin başka bir görüş için bakınız Richard Crowd, Socrates and the State. Sokrates ve Devlet, New Jersey Princeton University Press 1984. Özellikle sayfa 194-245. Sokrates'in Atinalı demokratlar tarafından mahkum edilmesinin tarihsel bağlamına ilişkin bir içgörü için bakınız Ernest Barker, Greek Political Theory, Plato and His Predecessors, Eski Yunan Politik Teorisi, Platon ve Öncelleri, 1918, Londra Metro and 1977, sayfa 108. Sokrates kendinde gerçekliği bilmenin mümkün olduğuna inanmakla yetinmeyip, aynı zamanda gerçekliği düzeltip geliştirmenin de olanaklı olduğuna direten teorik iyimserin prototipidir. Nietzsche'ye göre teorik ve trajik dünya görüşü arasında ezeli ve ebedi bir çatışma vardır. BT 17. Teorik dünya görüşün akılcılığı ve iyimserliğinin aksine, trajik görüşe göre mit, kültür ve toplumun temelidir. Teorik görüş dünyevi mutluluğun herkes için mümkün olduğu konusunda kendisini kandırırken, trajik görüş köleliğin zorunluluğunu kabul eder. BT 18. Yaşam ve tarihin ızdırabından nihai bir kurtuluş mümkün olmasa da, aristokratik bir kültür ezeli acı ve zevke ve varoluşa dair kahramanca bir deneyim için gerekli koşulları yaratabilir. Nietzsche, Sokrates'in aristokratik yönetime rasyonel ve bilinçli bir temel sağlama girişimine temelde karşı çıkar. Sokrates yalnızca varlığın derinliklerine sızmanın mümkün olduğuna inanmasından ötürü yanılmamıştı. Aynı zamanda öğretisi toplumu dönüştürmenin ve rasyonel ilkeler üzerinde temellenen, adil bir toplumsal düzen kurmanın mümkün olduğuna inanan, teorik bir iyimserliğe yol açtığı için de hatalıydı. Sokrates, Atina ahlakının içeriğini kökten değiştirmeye veya yeni bir ahlak yaratmaya kalkışmamıştı. Ama yaygın ahlaka yoksun olduğu öz bilinci kazandırmaya çalışmıştı. Nietzsche, modern politikanın Sokrates'ten türeyen hakikat ve rasyonelliğe duyulan belirli bir ahlaki güven üzerinde temellendiğini savunur. Ama Nietzsche'ye göre kültürün anlamını doğru dürüst değerlendireceksek, bilim ve bilginin değerini de yeniden değerlendirmemiz gerekmektedir. Mevsimsiz düşüncelerde kalkıştığı şey de budur. Modern toplumdan kaynaklanan hastalıkların çözümü için eğitimde bir devrim gerçekleştirilmesini önerir. Kültür, Bildung, özgürleşmedir. SE1, sayfa 130. Kültür, biçim değiştirmiş physis'in, yani doğanın alanı olarak kavranır. SE3, sayfa 145. Ve bir halkın yaşamının tüm dışa vurumlarındaki sanatsal üslubun birliği olarak tanımlanır. HL4, sayfa 79. Nietzsche, tarih üzerine düşünerek eski Yunan eğitim ve kültür deneyiminin geçmişe yönelip gerçek ihtiyaçlarımızın kökenlerine inerek kendi içimizdeki kaosun örgütlenmesi görevi üzerinde yoğunlaştığını öne sürer. Böylece eski Yunan kültür anlayışı ortaya çıkarılacaktır. İçsel ve dışsal ayrımı olmaksızın, gizlenme ve uzlaşma olmaksızın yeni ve geliştirilmiş bir physis olarak kültür anlayışı, başka bir deyişle yaşam, düşünce, görünüş ve istemin ittifakı olarak kültür. HL 10, sayfa 123.